Herkese merhaba, ben Seda. Eczane sohbetlerine hoş geldiniz. Ben araştırma görevlisiyim. Sizlerle bu platformda sağlık, mesleğimle ilgili ve spor konularında hem bilgilendirici hem de eğlenceli konulardan konuşmak istiyorum. Herkese merhaba, eczane sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Seda. Bugün sizlere ilacı aldıktan sonra neler olur onlardan bahsetmek istiyorum. Ağızdan ilaç almanın özelliklerine bakalım. Hekim şimdi reçeteye ilaç yazarken ilaçların sindirim sisteminde emilimini etkileyen faktörleri de dikkate alır. Sıvı ilaçlar tabletlere ve draje şeklindeki ilaçlara göre daha hızlı bir emilim gösterirler. Bunun yanında midenin boşalmasını geciktiren katı gıdalar, sıcak, yağlı besinler ve ülser, heyecan ve ayakta durmak gibi koşullarda ilacın emilmesini yavaşlatabilir. Bunun yanında soğuk, sulu besinler, bol su içmek, hafif bir egzersiz yapmak, yatış pozisyonu midenin boşalmasını hızlandırır. Burada emilim deyince ince bağırsaklar önemli bir faktör. İnce bağırsakların emilim yüzeyi midenin yaklaşık 1000 katı kadar. Ve ilaçların bol su ile alınması da emilimlerini arttıran bir diğer faktör. Ağızdan ilaç alımlarında beraberinde tercih edebilecek en iyi içecek her zaman bir bardak sudur. Her zaman yaptığımız gibi çoğunlukla. Bunun yanında da şimdi etken maddelerini söylediğim ampisilin, tetrasiklin, levodopa gibi ilaçların emilimi besinlerden etkilenir. Bu yüzden de bu ilaçların aç karnı alınmaları gerekir. İlaçlar büyük oranda karaciğerde kimyasal işlemlere tabi tutulur ve bu işlemleri sağlayan maddelerin miktarı kişinin biraz genetik yapısına göre değişebilir. Bu konuda da farmakogenetik denen bir teknolojik bilim dalı var. Farmakogenetikte yapılan çalışmalar sonucunda da böyle kişilerin gen haritaları çıkartılarak kişiye göre ilaç seçmek belki de ileride söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Peki ilacın emilme yeri ve süresi hakkında ne diyebiliriz? Ağızdan yutularak alınan ilaçlar en çok tabii ki ince bağırsaklarda emilip kana karışıyorlar. İnce bağırsaklarımız böyle 6-7 metre uzunluğunda boru şeklinde kanallar gibi düşünebiliriz. Ve bu iç yüzeylerindeki enine kıvrımlar ve bunların içindeki o mikro kıvrımlarda da besinlerin, ilaçların emilme alanı yaklaşık bir 200 metrekareye ulaşabiliyor. Şimdi ilaç midede yarımla 1 saat arasında kaldıktan sonra 12 parmak bağırsağına, oradan da ince bağırsağın diğer bölümlerine geçer. İnce bağırsaktan kalın bağırsağa geçişse yaklaşık bir 5 saat sürebiliyor. Bu da İlaç emiliminin büyük bir kısmının midede gerçekleşmesini beklemiyoruz. Çünkü midenin alanı çok küçük, emilim yüzeyi de küçük dolayısıyla. Bunun yanında ilaç emilimini kalın bağırsakta da pek beklemeyiz. Çünkü o kalın bağırsağın da iç yüzünde pek fazla bir kıvrım olmadığı için burada pek bir emilim olmaz. Burası daha çok suyun emildiği yerdir kalın bağırsak. Bir de her zaman eczaneye gelen hastaların en çok sorduğu sorulardan biri de aç karnımı tok karnımı alayım. Şimdi bir ilacın aç karnı alınması gerekliyse eğer yemekten ya 2 saat sonra almanız gerekir ya da bir sonraki yemekten 1 saat önce alınması uygun olandır. Eğer ki tok karnı alınması gerekliyse de ya yemek sırasında ya da yemekten hemen sonra yutulması gerekir o ilacın. Aç karna alınan ilaç midede yiyeceklerle beraber uzun süre kalmayacağı için ince bağırsaklara daha hızlı bir sürene geçer ve emilimi daha hızlı olur. Buna bağlı olarak da ilacın etkisi daha çabuk başlar. Aç karna ilaç almanın diğer bir sebebi de ilacın başka yiyeceklerle bir arada bulunmasının ilacın emilme miktarını azaltabileceğinden dolayıdır. Burada şunu da hatırlatayım. Ağrı kesicileri tok karnına almanızı öneririm çoğu zaman. Çünkü ağrı kesiciler midede bazı problemlere yol açabiliyor. Tok karnına eğer ki kullanıyorsanız da bir mide koruyucu ile beraber kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi ilacın tok karnı alınmasının nedeni dedik, bazı ilaçların da besinlerin bulunduğu ortamlarda, yağlı ortamlarda daha iyi emilmeleridir. Yani ilacın emilmesini arttırması için tok karnı alırız. Ve burada tekrar hatırlatalım. Bir ilacı yutarken en iyi içecek, yani en ideal içecek her zaman sudur. İlacı böyle bol suyla yutmak onun daha iyi parçalanmasını sağlar ve midenin boşalmasını da bu hızlandırır. Yani meyve suyu içmek, gazlı içecekler içmek, bunlar midenin boşalmasını yavaşlatırlar ve midenize zarar verebilirler. Şimdi bazı durumlar, ishal gibi, kabızlık gibi durumlarda da bu ilaçların emilimi etkilenir. Bağırsağın bu aşırı hareketli olduğu ishal gibi durumlarda da ilaç bağırsaklardan çok hızlı geçeceğinden dolayısıyla emilim için bir süre olmadığı için emilemez. Ama kabızlıkta bunun tam tersi düşünülemez. Çünkü kabızlık daha çok kalın bağırsağa özgü bir şey olduğu için bu bölgenin ilacın emilmesinin zaten bir rolü pek yoktur. İlacın emilmesi ve ağızdan aç karna tok karna alınması bu şekildeydi. Bir de size ilaçlar beyne geçer mi? Yani her ilaç beyne geçer mi? Bundan bahsetmek istiyorum. Yani birçok ilaç dolaşıma katıldıktan sonra çeşitli dokulara kolay dağılabilir. Ama beyine ve göz içi sıvısına pek giremezler. Bunun bir nedeni beyindeki kılcal damarların yapısına bağlıdır. Kılcal damarların yapısı farklıdır beyindeki. Bu kılcal damarların içini döşeyen damar hücreleri birbirine çok sıkı sıkı bağlıdır. Yine bu damarın çevresini de bizim astrosit dediğimiz beyin hücreleri sıkı bir şekilde sarar ve damar içinden beyin için gerekli olan glikoz gibi şeker, bazı vitaminler ve oksijen gibi moleküller dışındaki diğer maddelerin geçişine bir engel oluştururlar. Yani bir bariyer görevi görür. Yani bu damarların çevresindeki özel yapıya kan-beyin bariyeri denir. Bu yapıyı sadece özel yapılı maddeler aşabilir. Bu maddelerin ise en önemli özelliği yağda çok iyi eriyebilmeleri veya molekül yapılarının çok küçük olmasıdır. Bazı menenjit gibi durumlarda ya da psikiyatrik hastalıklarda veya ameliyatlarda uyutmak için kullanılan anestezi ilaçlarında bu özelliklere sahiptirler. Bu yüzden beyne geçebilirler. Yine zehirlenme durumu olursa bilerek ya da bilmeyerek aşırı doz bir ilaç alımında kan-beyin bariyeri o kanla gelen yüksek doza çok yüksek bir doz olduğu için engel olamayabilir ve ilaç ya da zehirli madde beyne nüfuz edebilir. Yani bu durumda da ne olur? İstemsiz bir şekilde kusma refleksi oluştururuz. Bu refleksin oluşma amacı yani o yüksek dozda alınmış olan yabancı maddenin kusma ile beraber vücuttan dışarı atılmasıdır. Yani aslında kusma refleksi bizim için çok değerli bir refleks. Ben her zaman bu kusma refleksinin koruyucu mekanizmasını hayranlıkla izlerim, düşünürüm yani çok güzel bir mekanizma. Yani aslında vücudumuz öyle, çoğu mekanizmamız öyle vücuttaki. Bu şekilde her ilaç beyne geçer mi de yani kan beyin bariyeri sayesinde çoğu ilaç beynimize geçmiyor. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa Instagram üzerinden de sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.